Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 64. Ayırım. Namık Kemal halk için hayatını harcadığı halde halka bir şey anlatamamıştır. Davasının ne olduğunu aydınlar bile kavrayamadığı için bu aydınların çoğu Abdülhamit rejimiyle kendilerini rahatlıkla uzlaştırabileceklerdir. Özgürlük ve ilerilik savaşında devrimciliğin anlamsızlığını en iyi simgeleyen Ahmet Mithat, onların gerçek simgesi olmuştur. Demek ki vaktiyle Şinasi'nin vardığı sonuç doğruydu. Siyasal bir devrim ister II. Mahmut gibi bir padişah, ister Reşit Paşa gibi bir devlet adamı önderliği altında olsun, tepeden gelemez. Halktan gelmeliydi. Bunun içinde devrim projeleri kurulmaktansa halkı eğitmek, aydınlatmak gerekirdi. Ahmet Mithat'ın başarılarını böyle bir görüşün ışığı altında daha nesnel olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Ahmet Mithat yazdıklarını daha geniş bir okuyucu yığınına ulaştırabilmenin sırrını bulmuştu. Ahmet Mithat siyasal devrim sorunlarını bir yana bırakarak padişahın çobanlığı altında kuzu gibi yaşamaktan hoşlanacak halka toplumsal ve kültürel alanlarda yeni ölçü ve değerler aşılayacak farklı bir yol tuttu. Bir yandan yeni yetişmekte olan genç yazarları korurken bir yandan da yazarlık tarihinde yeni çığırlar açtı. Bu çığırlarda Ahmet Mithat'ın sadece bir öğretici değil, aynı zamanda düşündürücü bir rol oynadığını da kabul etmek zorundayız. Onun belki en büyük sırrı halk hikayeciliğini, onun eğlendirirken öğreten ve düşündüren tekniğini kavramış olmasıdır. Onun dili Namık Kemal'inki gibi şimşeklerin çakmasına, göklerin gürlemesine aldırmaz. Meddahların halk tarafından zevkle dinlenen hikayelerini andırır. Türk dilinde roman yazarlığının öncüsü ve teşvikçisi de olmuştur. Onun sayısız denecek kadar çoklukta yazılmış romanlarının bugün hiçbir edebi değeri kalmamıştır. Fakat kendi zamanında bunların halk geleneğine aykırı gelmeyen üç yanı vardı. Öğretme, okurla konuşma, hikayeden ders çıkarma. Bunu iki nokta daha ekleyebiliriz ki bunların ikisi de Ahmet Mithat'ın roman çığırından aşmış olan Hüseyin Rahmi'ne de belirli olarak görülür. Bazı toplumsal ve kültürel sorunları romanın teması yapmak. Eleştiriyi mizah yoluyla yapmak. Bu tekniğin yardımıyla Ahmet Mithat okuyucularını rahatsız etmeden içinde yaşadıkları koşulların gülünç yanlarını çevrede insanlar arasındaki kuşak, sınıf, eğitim ayrılıklarını gösterir. Bu okuyucuya ya alışılana karşı ya da kendisine yeni diye gösterilene karşı olan inancını sarsan bir kuşkuculuk getirir. Namık Kemal'in romanlarındaki çoğu geçmişte yaşanmış imgeler, kahramanlar ortalama insanın üstünde, onun inanamayacağı büyüklüktedir. Onlar dürüstlüğün, erdemin, idealin uğruna kendini, aşkını feda eden üstün insan simgeleriydi. Abdülhamit döneminde özgü paradokslar bile olarak artık bu semboller kimseye hitap etmiyordu. Bu insanüstü erdemleri kendinde topladığına inanılan gölge, Tanrı'nın tekliği halka yeterdi. Onun altında her şey aşağılıktır ve çelişkiler içindedir. Bu tek gölge Tanrı'ya karşı konmuş bir kalkan sayesinde Ahmet Mithat geleneklere o denli bağlılık beklenen bir dönemde o geleneklerin bazılarını eleştiren romanlarını rahatlıkla yazmış ve okutmuştur. Örneğin kölelik, kadınların toplumdaki aşağı durumunu gibi sorunları ele aldığı zaman geleneksel inançları da sorguya çekmiş oluyordu. Çünkü geleneksel düşüncede kölenin, evlenilen ya da fuhuşa sürüklenen kadının düşüşü tabiatlarında öyle yaratılmış olmalarıyla yorumlanırdı. Ahmet Mithat bunun toplumsal çevre ve koşulların sonucu olduğunu gösteriyordu. Kadınlığın özgürleşmesi sorununa daha önce de değinenler olmuştu. Fakat Ahmet Mithat sorunu soyut bir sorun olarak ele almamakta, bir toplum yaşayışının somut koşulları içinde onu belirtmekle daha geniş ve sürekli etkiler yaratabilmiştir. Ahmet Mithat'ın romanlarında değindiği kadınlık sorununun daha yüksek düşünce planında tartışılacağını da görürüz. Bu soruna Şinasi ve Namık Kemal değindikleri halde şimdi bu konu tek yanlı olarak değil, iki görüşün çatışması biçiminde yapılan bir tartışmanın konusu olmuştur. 1896 yılında açık fikirli, bilgili genç bir sarıklı olan Mahmut Esat Efendi yayımladığı bir yazı dizisinde Avrupa'nın bilim ve kültürüne hayranlık duyan aydınların bu uygarlığın din yanını tanımadıkları için kendi toplumumuzdaki birçok kötülüklerin kaynağını birden çok eşle evlenme geleneğinde bulunmalarına karşı eleştirilerde bulunmuştu. Ona göre bu aydınlar Avrupa uygarlığının din yanını bilmedikleri gibi İslamlığı da bilmedikleri için bu geleneğin bir şeriat emri olmadığını da bilmiyorlardı. Bu evlenme usulü ona göre insan tabiatında bulunan bir eğilimden doğmuştur. Yani tabiat kanunu gereğidir. Şeriat sadece bunu tanımış ve meşrulaştırmıştır. Erkeğe tabiatın verdiği, şeriatın da yasaklamadığı bu hakkı insan eliyle konmuş hiçbir kanun kaldıramazdı. Genç alim nedense Namık Kemal'in bağlandığı tabii haklar öğretisinde insana tabiat tarafından verilmiş ve hiçbir siyasal gücün alamayacağı kanunların şeriatça da tanındıktan sonra alınamazlığının savunmayı yey tutmuştu. Namık Kemal'in tabii haklar öğretisiyle şeriatın uzlaştığı düşüncesindeki çürüklüğü bundan iyi gösterecek kanıt olamaz. Çünkü İslam bilginlerin şeriattan anladığı siyasal haklar değil, kişisel haklardır. Mahmut Esat Efendi'nin görüşe katıldığı tek yenilik, İslam hukuku bilen gerçek bilginler tarafından şeriatı Tanrı kanunun altında olan bir tabiat kanunlarına dayandırdığı için dehrilik olarak suçlandırılacak bir çabayla çok eşli evlenmeyi tabiatçı ve maddeci bir görüşe dayandırmaya kalkmasıdır. Mahmut Esat tezini desteklemek için Avrupa uygarlığında tabiatın emrettiği bu kanuna Hristiyanlık yüzünden uyulmadığı için fuhuşun yayıldığını gösteriyordu. Mahmut Esat'ın yazıları aynı konuların tartışıldığı Rusya Müslümanları arasında batılılaşma tezini savunan İsmail Gaspralink'i tarafından Kırım'da yayımlanan Tercüman gazetesinde eleştirildiği gibi İstanbul'da da Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım tarafından eleştirildi. Babası gibi gizlice Fransızca öğrenen ve onun gibi Avrupalılarla İslamlık üzerine tartışmalar yapan Fatma Aliye, çok eşli evlenme geleneğinin artık savunulamayacağını açıkça ileri sürdü. Bu geleneğe karşı ileri sürülen suçları görmezlikten gelmenin artık mümkün olmadığını, onun tabiat ya da biyoloji kanunlarına dayanmadığını, zaten Kur'an'da da birden fazla kadınla evlenmenin bir Tanrı emri olarak geçmediği tezini savundu. Mahmut Esat bu eleştirilere karşı birden fazla eşle evliliğin gerçekte Kur'an'da emredilmediğini, sadece bazı koşullar altında müsaade edildiğini kabul ediyor, Ancak İslam uygarlığının Hristiyan uygarlığına üstünlüğünün bu müsaadeyi tanımada gözüktüğünü belirterek şunları söylüyordu. Her uygarlığın bir manevi bir de maddi yanı vardır. Manevi yanı onun ahlakiyatıdır. Uygarlığın maddi yanı dikiş makinesinden demir yollarına ve dreadnoughtlara kadar her şey, kısası bugün gördüğümüz sanayi buluşlarının eserlerini kapsar. Uygarlığın almak istediğimiz yanı bunların hangisidir? Eğer birincisi ise ona bizim ihtiyacımız yoktur. Çünkü biz o anlamda uygarlık yoksunu değiliz. Avrupa uygarlığının sayısız kusurlarıyla dolu olan bu yanına ihtiyacımız yoktur. Bizim kendi manevi uygarlığımız bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak zenginliktedir. Üstelik Avrupa uygarlığının o yanına üstündür de. Kendi milli gururumuzu onun bu yanını taklit etmemize el vermez. Vaktini Namık Kemal'in değindiği gibi üzerinde fazla duramadığı bu konuyu Ahmet Mithat da ele aldı. Kendi zamanında halkın diline girmiş olduğunu anladığımız terimle sorunu şöyle ortaya koydu. Ara frangalık nedir? Alaturkalık nedir? 1898'de yazdığı bir yazı dizisiyle batılılaşma konusunu bu biçimde ele aldı. Ahmet Mithat'ın bu yazı dizisinde devrimcilik görüşüne karşı evrimcilik görüşünü savunur. Tarihin gelişimine helezona benzeyen bir yolda yürüyor. Bir toplum yavaş yavaş döndüğü bir döneme girdiği zaman bir adım daha yükseğe çıkmış oluyor. Çağdaş uygarlığa biraz daha yaklaşır. Osmanlı toplumu da böyle ilerleyecek ve böyle yükselecektir. Fakat her basamakta adımları dikkatle atması gerekir. Çünkü Avrupa uygarlığı diye gördüğümüz uygarlığın iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da vardır. Ahmet Mithat bunu ilk söyleyenin Namık Kemal olduğunu bildirmez. Fakat onun görüşlerini benimser. Avrupalı olmak sadece Avrupa'da yaşayan kişi olmak, hatta Avrupa ırklarından birinden olmak demek değildir. Onun anlayışına göre Avrupa uygarlığının yararlı yanlarını, fenlerini ve endüstrilerini almak demektir. Fakat bu uygarlığın kötü yanlarını da birlikte almamaya bakmak gerekir. Çünkü Avrupa uygarlığı bugün kendindeki kötülüklerin farkına varmaktadır. Yüzyıllar boyu Avrupa uygarlığını gören Osmanlılar da bunu anlamışlardır. Şimdi Avrupalılaşmanın sınırlarını çizmemiz gereken bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü Avrupa uygarlığı kendini başka uygarlığın hakları üzerinde zorla kabul ettirecek bir güce gelmiştir. Onların dinlerini, dillerini yıkacak bir güç olmuştur. Sırf alafrangalaşma sevdasıyla Avrupalılaşmak bu hakların ulusal karakterini yok edecektir. Fakat Avrupa uygarlığını kendi ulusal karakterimize katabilirsek, onu yalnız devam ettirmekle kalmayıp sağlamlaştırmış ve inceltmiş de oluruz. Bunu da daha önce Namık Kemal söylemişti. Batı uygarlığının manevi yanı ile maddi yanı arasında yapılan bu ayrım ile bu dönemde ulema arasında bile maddi yanının alınması yolunda olumlu bir tutum başlamış demektir. Ancak manevi olan, maddi olan nedir? İkisi hangi ölçülere göre birbirlerinden ayrılabilir? Değişmelerde bile ardından ötekinden olan şeyleri de beraberinde sürüklemez mi? Bu sorulara daha sonraki dönemlerde cevap arayanlar olacaktır. Edebiyata isyan. Abdülhamit çağı dışında durgun gözüken karanlık bir su birikintisine benzettiği halde dibinden gelecek bir fışkırışın akıntıları gizli gizli birikiyordu. Avrupa uygarlığının maddi sanılan etkileriyle gelenekçiliğin aldatıcı şalları altında siyasal sorunlar üzerinde değilse de önce kültürel sorunlar üzerindeki görüşlerde ağır ağır değişmeler oluyordu. Siyasal patlayışın görünüşlerine bundan sonraki bölümde değineceğiz. Siyasal olmayan görünüşler edebiyat adı altında sessizce başlamış ve geleneğe aykırı yanları Ahmet Mithat gibi rejim kollayıcılarının farklı edinişine kadar sessizce sürülmüştür. Tanzimat sonrası dönemlerin aydınları 1870'ten sonra örneğin Namık Kemal'de gördüğümüz gibi kültür sorunlarına eğildikleri zaman görüşleri daima siyasal sorunların etkisi altında karışık, belirsiz kalıyordu. Bu sorunlara gelenekçi, reformcu ve batıcı görüşlerin karması olan bir görüşle bakılıyordu. Bu aydınlar çağdaş uygarlıkla uzlaşamaz yanlar bulunduğunu görüyorlar, bunların düzeltilmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Fakat siyasal reform savaşına girince bunları unutarak sadece anayasa reformunun her derdin çözümünü sağlayacak yol olduğunda birleşiyorlardı. Yazılarında değindikleri ekonomik davranış ve kafa, eğitimin modernleştirilmesi gibi sorunlar hep siyasal reform davasının çözümlenmesine bağlı kalıyordu. Hatta bu arada belki kurallar ve tutumlar savunularak siyasi reform sorununun modeli olan çağdaş Avrupa kötüleniyordu. Abdülhamit döneminin siyasal dava üzerine şal örtmesinin sonuçlarından biri aydınların siyasa dışı sorunlar üzerine daha çok eğilmelerini gerektirmesi oldu. Abdülhamit rejimi bu kez kültür sorunlarını siyasal sorundan ayırtmakla farkına varmadan düşüncenin geleneksel sistemin şurasında burasında daha tehlikeli gözlemler yapmasına yol açıyordu. Şalların örtemediği batı etkisinin artması da bu gözlemlerin daha kesinleşmesine, daha belirli noktalar üzerinde toplanmasına yaradı. Ve bu noktaların en önemlisi din oldu. Siyasal baskı rejimi önleyemediği dış etkilerin yardımıyla onun özelliklerine karşı çıkacak bir kuşağın yetişmekte olduğunu öngörememişti. Dinden, şeriattan, gelenekten, maneviyattan o denli çok söz edilen bir dönemde karanlık fikir ve inançlara isyan eden bir kuşak yetişiyordu. Bu kuşağın başlıca özelliği de inançları inkar ve materyalizmdi. Abdülhamit dinin mutlak gücünü kurarken onun temelini uyuyan aklın karşısında tehlikeye koymakta olduğunun farkında değildi. Bu yüzden yeni kuşağın kafasında devlet ile din arasında daha belirli, daha keskin bir ayrım yapma olanağı doğdu. Devlet, baskı rejimi altında eleştiri hedefi olmaktan kurtuluyordu. Ama onun yerine şimdi din aklın eleştiri hedefi oluyordu. Bundan ötürü Atatürk yeniliklerinin en önemli yanı olan ve bu kitabın asıl konusu olan devlet-din ayrımı yapılabilmenin daha belirli başlangıçlarıyla bu dönemde karşılaşmamızı yadırgamamalıyız. Bu dönemin dine dayalı devlet, devlete dayalı din birliği ideolojisine karşı doğan tepki o denli ve önlenemez oldu ki, gözlemlerimizin uzanacağı dönemlerin sonuna kadar bu bir iki bastırma girişimine karşılık bir daha durdurulamamıştır. Bundan sonra gelenekçiliğe karşı olanlar saldırıda, gelenekçiliği tutanlar ise savunmadadırlar. Siyasal sorunların tartışılması boğulunca, düşünce siyasal sorunların kafa karıştırıcılıktan serbestlenince başlıca üç düşünce tutumu yavaş yavaş biçimlenmeye, birbirinden ayrılmaya başladı. Bunların en güçlü olarak başlayanı batıcılık akımı oldu. Karanlık döneminin boşalttığı kafaların içine batı düşüncesinden gelen fikirler ve görüşler doldurmaya başladı. Abdülhamit yönetiminin gümrüklerinin kapıları Avrupa'nın maddi uygarlığına altına kadar açıldı. Din adamları bile bu alanda laissez-passer fetva veriyorlardı. Fakat düşünce gümrükleri manevi uygarlıkta %100 himayeciliği gidiyordu. Mahmut Esat'ın tezinde gördüğümüz gibi bu alanda Avrupa uygarlığının hastalıklarına ilaç olacak yerli malzemenin ihracı bile öğütleniyordu. 64. ayrımın sonu, sayfa 376, devamı 65. ayrımda.